Evet arkadaşlar, sanıyorum sayımız tamamlandı. Toplanmaya başladık. Şu anda 100'e yakın kişi burada. İkinci psikodrama sempozyumumuza başlıyoruz. Geçen sene ilkini yapmıştık ve bunu bir süreklilik içinde yapmaya karar verdik ve ikincisini yapıyoruz. Büyük talihsizlik ki ikincisini, böylesine büyük bir travmayı tüm Türkiye ve tabii biz Türkiye'nin dışında olup da Türkiye'deki kişilerle bağlantılı olan herkes yaşıyor. Böyle bir döneme denk geldi sempozyumumuz. O yüzden de konuda bir değişiklik yaptık. Psikodramada ilişkilerin önemini konuşacaktık ama travmada ilişkilerin önemini konuşmanın çok daha anlamlı olacağına karar verdik. Enstitü olarak, panelistler olarak ve grup yöneticileri olarak. Bu nedenle de bugün grup çalışmaları dahil olmak üzere temayı bu kolektif travmaya nasıl yaklaşacağız ve psikodramatik, sosyodramatik ve sosyometrik bakış açısıyla ilişkilerin böylesine kitlesel büyük travmalarda önemini ve onun şifa verici gücünü konuşacağız. Size bir sunum da hazırladım. Onu birazdan ekrana yansıtacağım. Sizden soru belki sadece sonunda almak istiyorum vakit kalırsa. O yüzden de sorularınızı not etmenizi rica ederim. Aralarda soru sormayın ya da chat'e yazmayın. Ama en sonda bir bölüm açıp orada sorulara cevap verebilirim. Bizim için gerçekten de travmaya yaklaşmak çok önemli. Neyi kastediyorum travmaya yaklaşmak derken? Travmanın sosyometri kuramı ışığında incelendiğinde bizim ilişkilerimizi darmadağın ettiğini rahatlıkla görebiliyoruz. Bütün travmaların. Bütün travmalar ilişkiler ağımızı sarsıyor. Şu andaki yaşadığımız travma o denli büyük, o denli etkili ki ilişkiler ağını sarsmanın biraz daha ötesine geçti ve büyük bir parçalanmaya, bozulmaya sebep oldu. Şimdi psikodramanın tanımının içinde şu vardır. Sadece bireyle ilgilenmez psikodrama. Toplumla da ilgilenir. Dolayısıyla böylesine büyük bir yelpazede bir hizmet sunmayı üstüne görev edinmiş bir sistem, tabii ki böylesi bir toplumsal travmada son derece önemli bir rol oynayacaktır. Elimizde birçok araç var, güçlü bir felsefe var. Tekniklerimiz var, teorilerimiz var ve bu teoriler içinde psikodramada travmayı ele alabiliyoruz. Bugün konumuzu kısıtlayacağız. Travmada ilişkinin öneminden bahsedeceğiz. Psikodramatik yaklaşımlar iki büyük grupta değerlendirilir. Grup teknikleri, eylem teknikleri. Bütün teknikler, grup ve eylem teknikleri, İlişkileri ölçmek, ilişkileri çalışmak, ilişkilerde derinleşmek hedefindedir. Yani biz aile ve çift psikodraması yaparsak aile içi ve eşler arası ilişkiye bakarız. Veya tanışmalar testini uygularsak ilişkideki yakınlıkları test ederiz. Veya rol oynama, rol eğitimi yaparak hangi rollerden ilişkilerde ilişki kuruyoruz, kişiler arası ilişkilerde var oluyoruz. Bunun eğitimini yaparız. Yani bütün teknikler ilişkilerle ilgili çalışma yapmak üstüne kuruludur. Bu son derece önemli. Çünkü ilişkiler içinde gelişip büyürken maalesef diyorum çünkü aynı ilişkiler içinde hastalanabiliyoruz. İlişkinin sağlığı, ilişkinin biçimi, sürekliliği bizim ruh sağlığımızda büyük etki yaratıyor. Dolayısıyla sağlığımda ilişki çok önemli. Çünkü bizi hastalandıran şey de ilişki. Bu anlamıyla en önemli kuram, yani sosyometri kuramı, kişiler arası ilişkilerin dinamiklerini inceliyor. Ve demin size sözünü ettiğim ilişkinin bütün çalışmalarımız içinde çok güçlü bir yer alması meselesi sosyometri kuramını birincil kuram haline getiriyor psikodrama. O yüzden biz kendi aramızda şunu meslektaşlar olarak ve psikodramatistler olarak sürekli dile getiririz. Sosyometri en güçlü kuramdır ve psikodrama grup psikoterapisinin uygulanması sırasında sosyometrik bütün yapılar ortaya çıkar. Hatta denir ki Moreno'nun yani psikodramanın kurucusu Jacob Levi Moreno'nun hedefi sosyometriyi kullanabilmektir psikodramayı yaratırken. Psikodrama sosyometrinin hizmetindedir kuram olarak. Aynı zamanda psikodrama ve sosyodrama kişilerin ve halkın hizmetindedir eylem olarak. O yüzden de sosyometriye Moreno mikro sosyoloji adını veriyor. İnsan topluluğunun aktüel psikolojik yapısının araştırılması. Niye bunu vurguluyorum? Çünkü aktüel yani güncel olan psikolojik yapının araştırılması bugün çok önemli. Bizim konferansın konusunu değiştirmemize sebep olan bir aktüel psikolojik yapının içine düşmüş durumdayız. Büyük bir felaketin içine düşmüş durumdayız. Bu büyük felaketi ele alırken sosyometrik olarak şu tanımla başlamak iyi olur. Moreno'nun tanımıyla. Moreno diyor ki sosyometrik olarak ilişkileri olmayan bir birey sosyal bir kurgudan ibarettir. Bu bizim bu konferansta vurgu yaptığımız ilişkiler üstünden hareketle yapılmış bir tanım. Ve biz eğer travmayı ki toplumsal travmayı ele alacaksak insanların kurguya dönüşmekte olan ilişkiler ağlarını yeniden kurmak zorundayız. Kurguya dönüşmekte olan. Şimdi başkalarıyla nasıl ve ne kadar etkileşimde olduğumuzu araştırıyoruz sosyometride ama aynı zamanda sosyometri bir iyileşme aracı olarak bizi anlam bilgisine doğru taşıyor. Ne demek istediğimi birazdan anlatacağım. Sosyometrinin içinde yani kişiler arası ilişkileri araştırdığımız disiplin içinde tabii ki bu ilişkilerin modellemeleri çok ön plana çıkacak. Aile atomu ve sosyal atom. Sosyal atom bizim duygusal olarak ilişki içinde bulunduğumuz tüm kişilerin oluşturduğu bir modelleme, bir çekirdek. Ve en önemli çekirdek. Fakat bundan daha da özeli var. Daha da başlangıcı var. O da aile atomu. Bebeğin spontan bir eylemle anneyle birlikte gerçekleştirdiği spontan bir eylemle organik plasentadan sosyal plasentanın içine doğması ve varoluşunda bir ilişkiyle var olması, yani anne ve bebek ilişkisiyle var olması çok önemli bir karakteristik. Yani biz yaşamımıza bir ilişkiyle başlıyoruz. Bütün bilgi, bütün sır burada saklıdır. Yaşama ilişkiyle başlıyoruz. Neden bütün sır burada saklıdır? Eğer bunu görürsek her şeyin ilişki olduğunu konuşabiliriz. Bu çok iddialı bir cümle gibi gelebilir kulaklarınıza ama inanın ki her şey ilişki ve ben bugün size bunu anlatacağım. Her şey ilişki. Bir tanımı, psikodramanın bir tanımı sosyal atomların iyileştirilmesidir arkadaşlar. Türkçesi ilişkilerin iyileştirilmesidir. Böylece biz gerçeklik algısını yavaş yavaş geliştirmeye başlıyoruz. Şu anda yaşadığımız travma gerçeklik algısını yeniden oluşturmak, geliştirmek değil. Çünkü geliştirilecek bir yerde değiliz. Gerçeklik algımız bozuldu. Ve dolayısıyla bu travma gerçeklik algısını yeniden oluşturacak. bozulmuş gerçeklik algısını yeniden oluşturulmasını gerekli kıldı. Kılacak ya da kıldı artık. Kılacak demek belki de çok doğru değil. Bir miktar sosyometriyle bu sosyal travmanın, bu yaşadığımız büyük felaketin bağlantılarına bakalım. Kolektif travmalarda öncelikle sosyal atomlarda kayıplar yaşanıyor. Hepimizin sosyal atomlarında kayıplar oldu. Biz öğrencilerimizi kaybettik. Kayseri Enstitüsü öğrencisini kaybetti. Bebeğini kaybettik. Annesi babasını kaybettik. İstanbul Psikoloji Enstitüsü'nün öğrencilerinin aileleri ve onların akrabalarını kaybettik. Bütün bunlar çeşitli şekillerde sosyal atomlarımızdaki kayıplardı. Daha da sert kayıplar aile atomlarının içinde oluştu. Ve biz demin söylediğim tanımdan hareketle sosyal atomların iyileştirilmesi olarak tanımladığımız psikodramayı travma üstünden konuşursak sosyal atomların ve aile atomlarının onarılması ve kayıpların bir şekilde etkilerinin azaltılması ve hatta mümkünse sosyal atomlarda ve aile atomlarında yeni ilişkilerle onarımların daha da ileri bir aşamaya taşınmasını hedefliyoruz. Başladığımızdan bu yana gittiğimiz konuya, ilerlediğimiz konuya, içinde yürümekte olduğumuz konuya tam ismini vermek gerekirse bizim sosyal ilişkiler ağımız hem bireysel travmalardan hem de sosyal travmalardan korunmamızı sağlayan en önemli destek mekanizması. O yüzden bugün konumuz travmada ilişkilerin önemi. Yaşamımızdaki ilk kişi anne, ilk grup aile ve dolayısıyla en önemli grup aile atomu. Aile atomu travmanın etkisiyle dağılmalar, cılızlaşmalar, bozulmalar gösterebilir. Ve fakat sözünü ettiğimiz şey sadece kayıplar mı? Hayır, bu değil. Sözünü ettiğimiz şey bu travmanın bütün toplumda oluşturduğu güçlü ön yargılar, güçlü duygular ve hatta güçlü şüpheler. Neden böyle söylüyorum? Çünkü bütün bu güçlü duygular, güçlü önyargılar, güçlü şüpheler, ki şüphe eden rolü sosyal bir roldür, hayatımızda, başkalarıyla olan ilişkimizde bazen pozitif, bazen negatif, yani bazen yapıcı, bazen yıkıcı etkiler gösteren kaynaklar. O yüzden bunların neler olduğunu konuşmak çok anlamlı olacaktır diye düşünüyorum. Biz seçimlerle ilgileniyoruz sosyometri kuramında. Ve orada tabii ki kuramın ışığında konuşursak hatalı bir seçimden bahsedemeyiz. Doğru, yanlış, iyi, kötü, siyah, beyaz. Böyle kavramlar felsefenin, inanç sistemlerinin kavramları. Zaman zaman hepimiz kendi ait olduğumuz inanç sistemi, felsefe, bakış açısıyla hayatı değerlendirirken buluruz. Bu travmada da böyle oldu. Bu travmaya herkes farklı bir tepki gösterdi. Çünkü insanlar seçimlerini sorguluyorlar. İnsanlar seçimlerine sahip çıkıyorlar. Bazen körü körüne sahip çıkıyorlar veya seçimlerini değiştirmek zorunda olduklarını derinden hissediyorlar. Dolayısıyla böylesine bir kitlesel travma tüm seçimlerimizi sorgulamamıza neden oldu. Seçim yapmak bir cesaret işidir. Kaygı, anksiyete bizi hastalanmaya doğru götürürken cesaret bizi ilerlemeye, gelişmeye götürür. Eğer travma bizi hastalandırdıysa bunun Türkçesi seçim yapma cesaretimizde mutlaka bir düşme, bir azalma, bir bozulma olduğu gerçeğidir. Ve eğer kişi seçim yapma cesaretini kaybederse bu kişiyi daha pasif bir konuma doğru itmeye başlayabilir. Seçim yapma cesareti olmayan kişiler bütün travmalara açık hale gelirler. Onlar daha zedelenebilir, daha güçsüz kişilerdir. Bu çok önemli. Üç önemli güç burada devreye giriyor. Seçiyoruz ya da çekiyoruz, itiyoruz ve kayıtsız kalıyoruz. Seçim yapma cesareti kayboldukça kayıtsız kalmalar artabilir. İtmeler artabilir. Ve demin sözünü ettiğim korkular, şüpheler, öfkeler, travmadan sonra var olan bütün olumsuz duygular itimleri fazlasıyla arttırmaya başlar. Bunun sonucu yalnızlıktır. Yalnızlık travmadan sonra başımıza gelen en kötü durumdur. Eğer kişileri ve toplumu siz yalnız değilsiniz duygusuna gerçekten yakınlaştırabilirsek bu çok önemli bir adım olur. Bu yüzden bugün konferansımızın ismi bu. İlişkilerin önemi. Seçimlerle ilgilenen sosyometri biliminin bize söylediği de bu. Kişiler seçim yapma cesaretini yeniden kazanmalılar. Bunun Türkçesi inanç. Neyle ilgili inanç? Kendimize olan inanç. Hatalı, problemli, sorunlu seçim yapmak istemiyor insanlar. Çünkü insanlar sosyometri kurumuna göre yaşamıyorlar. İnsanlar dünya üstünde, akışta, kendi duygularıyla, inançlarıyla, sosyal ilişkilerindeki değerlendirme sistemleriyle, transandant rolleriyle birlikte yaşıyorlar. Yaşam budur. Yaşam kendi içinde bireylerin çok nötr bir yerde durdukları, her şeyi kabul ettikleri, bütün olanı iyi gördükleri bir yer değil. Böyle bir alan değil. Yaşam kişinin seçimler yaptığı ve bu seçimler içinde kendini iyi, kötü, doğru, yanlış, değerli, değersiz bulduğu bir oyun alanı. Bu oyun alanı içinde deneyimler yaşamamız ancak ve ancak seçimler yapmamıza bağlı. Eğer bu seçimleri yapmazsak yaşamıyoruz. Dolayısıyla sosyometrik olarak seçim yapmak demek, hayatta olmak demek. Seçim yapmamak olabilecek ve gidebileceğimiz en kötü yer. İtimler bazen son derece gerekli olan, karakteristik bir duruş sergilememizi olanaklı kılan yer. Kayıtsız kalışlar aynı derecede önemlidir. Fakat travmatik bir olaydan sonraki kayıtsız kalışlar, travmatik bir olaydan sonraki itimler bizi yalnızlığa, izolasyona götürebilir. Sosyometri kuramı direkt olarak travmayla ilgilenmiyor gibi gözükse de demin anlattığım bilgiler ışığında ne kadar önemli mesajlar verdiği ortada. Dedik ya seçimlerini sorgulamaya başlıyorlar. Bu sorgulama sırasında iç dünyalar büyük bir sarsıntıya uğramaya başlıyor. Çünkü bu zamana kadar yaptığımız bütün seçimleri sorgulamaya kalktığımızı hayal edin ki bazı aileler bu durumdalar gerçekten. Ki bu bazı kelimesi ifade etmez gerçeği. Binlerce aile bu durumda. Seçimlerle ilgili bu sorgulama iç dünyamızdaki dayanak noktalarımızı depremin diliyle konuşursak kolonlarımızı yıkmaya başladı ve yıkıyor. En zayıf kolonlar tabii ki önce yıkılıyor. Ve hangi bağlarda sıkıntı varsa o bağların kopma ihtimali daha yüksek. Bir küçük ek yapmak mutlaka gerekli olacak. Eğer biz bir binayı depreme dayanıklı hale getirmek istiyoruz, bütün o kolonları kalınlaştırıyoruz. İşte tıpkı bunun gibi bir deprem bazen zayıf kolonların kalınlaşmasına sebep oluyor, tedbir almak için. Yani Türkçesi yaptığımız seçimin kıymetini çok bilmeyebiliriz. O seçimin içinde bir sorun olabilir. Kişiler arası ilişkilerden söz ediyorum. Böyle bir travma hemen o kolonu kuvvetlendirmemize ve kuvvetlendirmek için büyük bir istek duymamıza sebep olabilir. Tabii gönül isterdi ki sosyometrik seçimleri, ilişkileri, aile atomumuzu, sosyal atomumuzu ve hatta daha kitlesel bakarsak bir millet atomunun içindeyiz. Bir travma olmadan iyileştirmek, birleştirmek mümkün olsaydı. Dayak yemeden birlikte olabilmek, dayak yemeden daha akılcı sorgulamalar yapabilmek hakikaten de mükemmelin biraz üstünde olurdu. Öyle olmuyor. Şimdi toplumsal travmadan bahsediyoruz. Tabii ki toplumda büyük değişiklikler oldu. Onları da konuşuruz biraz. Konuşmaya da başladık. Fakat asıl mesele çekirdekte duran kişi. Çünkü sosyometri kuramı kişinin seçimlerini inceliyor. Yani bireye bakıyor öncelikle. Bir gruptaki bütün bireylere bakınca o grubun iç dinamiklerini görmeye, haritalandırmaya ve hatta daha da derine giderek ilişkilerdeki problemleri anlamaya yardımcı oluyor. Yani tüm acılarımızı orada keşfedebiliriz, tüm patolojileri pardon, keşfedebiliriz. Böylece bireyin grup içindeki yerini gözlemlemeye, tanımlamaya, anlamaya başlamış oluyoruz. Bununla kalmıyoruz, sınırlı kalmıyoruz. Bireyin bilmediği, yani bilinç dışında kalan bilgilere de ulaşmaya başlıyoruz. Burada hem kişisel bilinç dışı ile ilgili ipuçları bulduğumuz gibi o grubun ortak bilinç dışı ile ilgili ipuçlarını da yakalayabiliyoruz. Sosyogramlarda ve diğer sosyometrik testlerde bu bilgileri alıyoruz. Neden önemli bu bilgiler? Çünkü bu bilgiler bize tıpkı vücudu görüntüleyen tıbbi teknikler gibi nerede ne problem olduğunu gösteriyor. Problemin nerede olduğunu bilirsek ki sosyometri bunu bize veriyor. Problemin hangi rollerde olduğunu bilirsek, yani nerede olduğunu bilirsek, onu da rol kuramı bize anlatıyor. Müdahale etmek son derece net, kolay bir yapı halinde karşımıza çıkıyor. Müdahalenin bütün rasyonellerini biz bu bilgilerle oluşturabiliyoruz. Bu bilgilerde biraz daha derinleşelim ve sosyal atomu inceleyelim bir parça. Ve travmada bu nasıl bozuldu? O konuda da biraz derinleşelim. Şimdi sosyal atom dedik ya, duygusal ilişkilerin çekirdeği. Moreno iki çekirdekten bahsediyor. Dış çekirdek ve iç çekirdek. Dış çekirdek ilişki kurulması istenen kişilerin çekirdeği ya da atom modeli böyle bak. Bu bir ideal durum gibi. Bu isteklerin alanı, ihtiyaçların, özlemlerin alanı bu alan. Dolayısıyla bu alan bizim zayıflıklarımızı gösteriyor. Yoksunluklarımızı gösteriyor. Bu açıdan çok kıymetli. İç çekirdek ise ilişkilerin olduğu kişilerin çekirdeği. Yani gerçek durum ne? Dış çekirdek fantazilerimiz, ihtiyaçlarımızı belirlerken iç çekirdek diye tanımladığı Moreno'nun gerçeği tanımlıyor. Bu iki çekirdeğin birbiriyle tam olarak örtüştüğünü hayal edelim. Yani gerçek ilişkilerimiz istediğimiz ilişkiler. Bu durum sağlıklılığın son derece önemli bir noktası olurdu. Durumu olurdu, gerçeği olurdu, dışa vurumu olurdu. Dış çekirdekle iç çekirdek arasındaki farkın büyüklüğü kişinin kendisinden memnun olup olmamasını tanımlıyor. Ne kadar fark açılırsa kişi o kadar problem yaşamakta demektir. Yani iç çekirdekten tatminli değil. Gözü başka bir yerde. Travma ne yapıyor? Böylesi büyük bir sosyal travma özellikle. İç çekirdeği zaten sarsıyor. Ve biz hayaller kurmak, eğer cesaretimiz varsa, demin tanımladığım üzere hayaller kurmak ve bir dış çekirdek oluşturmak noktasına doğru ilerliyoruz. Oluşturabiliyor muyuz? Hayır. Oluşturmalı mıyız? Evet. Bir miktar. Çünkü eğer hayal kurmuyorsak, gelecekten yakın ya da uzak bir beklentimiz yoksa, bu içinde bulunduğumuz anı yaşayamamamıza ve donmamıza ve de geriye kaçmamıza neden oluyor. Bu nedenle bizim iki çekirdek arasındaki ilişkiyi travmada yeniden ele almamızın gerekliliği var. İç çekirdeğin tamamen yıkıldığını hayal edin. Dış çekirdeğe olan inanç, hatta dış çekirdeğin olabileceğine dair inanç tamamıyla zaten yok olacaktır. Bu konuya başka bir perspektiften birazdan tekrar yaklaşmaya çalışacağım vaktim kalırsa. Fakat önemli bir konuya daha giriş yapmak istiyorum. Bu da bütün bu seçimleri, ilişkiler ağımızı nasıl oluşturduğumuz konusu. Bunun için hem cesarete hem de güvene ihtiyacımız var. Akışta olmak demek arkadaşlar, psikodramatik dille konuşursak, anda olmak demek. Anda olmanın tek bir koşulu vardır bu perspektiften bakarken. Geçmiş ve gelecekten tamamıyla bağımsız olmadan o anın içindeki kendi varlığımız ve çevremizdeki varlıkla etkileşim içinde olmak. Anı hissetmek ve aynı zamanda parçası olarak anı etkilemek. Bu sağlıklı olandır. Peki nasıl anda hem çevreyle hem kendimizle ilişki kuracağız? Nasıl kuruyoruz yani bunu? Cevap psikodramada çok basit. Telemizle. Kendimizle ilişki kuruyoruz, bunu ototele diyoruz. Çevremizle, çevremizdeki bütün canlılarla, insanlar ve diğer canlılar, hayvanlar, bitkiler, bütün canlılar ve aynı zamanda cansız diye adlandırdığımız ama canlıların hayatında var olan diğer oluşları düşünün. Bütün bunlarla telemizle ilişki kuruyoruz. Tele karşılıklıdır. Bu şöyle anlarlar psikodramada çoğu kişi. Yani kişiler arası ilişkide iki kişi de birbirini hissediyorsa tele var gibi algılarlar. Bir yere kadar doğrudur ama asıl gerçeği size sırrı şimdi vermek isterim. Tele, karşı taraf bizi algılamasa dahi bizim telemizin ona ulaşması nedeniyle onu da etkileyen bir unsur olduğu için tele. Yani ben içinizden birini hissediyorsam ama siz de beni hissetmiyorsanız, kurama göre karşılıklılık yok demek. Belki orada empatiden söz edebiliriz. Kuramın anlaşıldığı biçime göre. Fakat benim size vermeye çalıştığım sır şu. Ben bir kişiyi hissediyorsam, o kişi benden habersiz olabilir ve fakat onu etkilediğim için orada bir değişiklik oluyor ve onun sebebi benim. Bir değişiklik olma meselesi çok kıymetli burada. Ve bir karşılıklılık doğmaya başlıyor. Yani iki tarafın da etkilendiği bir süreç karşılıklılığı tanımlar. Bu nedenle biz bir kişinin evini, yurdunu, kaldığı yeri, ne durumda olduğu, ne zaman bize geleceği, bütün bunları seziyorsak, telimiz açıksa, bu demektir ki o durum, kişi veya yapı bizimle bir bağlantı kuruyor. Bu bağlantıyı biz kuruyoruz, bazen de karşı taraf kuruyor. Karşı taraf kurduğu zaman zaten telenin tanımı ortaya çıkıyor. Niye bunları böyle bir detayın içine girdim? Tele bizim kişi arası ilişkilerde ve dünyada, Zerka'nın tanımı bu, slaytların içine yazdığımı sanıyorum. Dünyadaki pusulamız olarak tanımlanır. Deprem travması bu pusulayı şaşırtıyor. Yani pusula kuzeyi göstermiyor. Herkesin pusulası başka bir yeri göstermeye başlıyor. Sebep? Önyargılar, korkular, öfkeler bizi yönlendirmeye başlıyor. Yani daha nötr bir yerden, daha temiz ve bizi çukura, probleme, soruna, karanlığa doğru itecek olan bütün duygusal içerikten bağımsız pusulamıza bakamaz hale geliyoruz. Tıpkı manyetik alanların bozulması pusulayı yanlış yönlendirecekse, bizim içimizdeki bütün duyguların bozulmasıyla baktığımız o pusula sadece bakmak istediğimizi, görmek istediğimizi gösteriyor. Büyük tehlike. Sezgiler ancak güvenlik ortamında belli bir rahatlık içinde var olabilirler. Telede öyle bir yerde kendini gerçekleştirebilir. Doğuştan getirdiğimiz bir özelliğimiz tele. Empati ve transferanstan çok farklı. Travma, şu anda yaşadığımız travma, transferansları en yüksek yere taşımış durumda. Yani ilişkileri doğru değerlendirmediğimiz, karşı tarafın gerçeğini görmediğimiz bir sorun alanına girmiş olduk. Empati kurabiliyor muyuz depremde? Deprem travmasından sonraki empati sağlıklı bir iletişim biçimi. Hayır. Eğer siz yardım ediciler olarak empati kurduğunuzu iddia ederseniz ve hatta bunu göstermeye çalışırsanız sert tepkilerle karşılaşabilirsiniz. Bu yaşanan travmanın etkilerini, yarattığı duyguları, travmayı yaşayan kişiler bilirler ancak. Çünkü bu kadar büyük bir boyuta kişinin empatisinin girmesi imkansızdır. O yüzden biz de travmatize oluyoruz. Kapsayamayacağımız, anlayamayacağımız, hayal edemeyeceğimiz şeyler oluyor gözümüzün önünde. Biz de o yüzden travmatize oluyoruz. İşte izleyicilerin travmasının sebebi bizim ruhsal aygıtımızın anlayamayacağı büyüklükte, empati kuramayacağı büyüklükte bir gerçekliğin oluşmuş olması. Sır burada saklı. Kişinin sosyal atomu, telesinin başkalarıyla ne kadar güçlü çalıştığı, ne kadar kişiye ulaşabildiği ile ilgili. Sosyal atomun genişliği. Öyle olunca tele bozuldu, onu anlatıyoruz. Sosyal atomlar da bozuldu. Kimsenin kimseyi, özellikle depremi yaşayanlar için söylüyorum, yani birinci travma içinde olanların, kimsenin kimseyi hissedemediği bir yere doğru gitti toplum ve aile. Buradan kohezyon kavramına gelebiliriz. Bu aile, bu sosyal atom, bu grup, bu ülke, bu depremi yaşayan herkes eğer bizim tanımladığımız uyumlu, birlikte hisseden, birlikte yapan, birlikte olan kavramlarıyla karakterize bir toplum haline gelirse, yani mükemmel bir kohezyona doğru ilerlersek, işte o zaman güven artacak, anksiyete düşecek, tele çalışmaya başlayacak ve kişiler, lütfen bu söylediğimi not edin ve üstüne dikkatlice düşünün, kişiler onları iyileştiren kişileri seçme cesaretine, onları iyileştirecek kişileri hayatlarına katma, onları iyileştirecek kişilere doğru yönelme durumunu gerçekleştirmeye başlayacaklar. Yani kohezyon varsa iyileşmeye yönelik seçimleri yapabiliriz. Bugün hepiniz hayatınızda size iyi geleceğine inandığınız ya da yaşadığınız seçimler yapıyorsunuz. Deprem bu seçimleri darmadağın etti. Birinci travma yaşayanların bu seçimlerini darmadağın etti. Bir de düşünün, travmadan önce çok katı, sert bir tutum varsa yeni seçimler yapmaya karşı, o sert kolonlar ince ve sert yıkıldı. Büyük bir çaresizlik içindeler. Yavaş yavaş konferansın sonuna geliyorum. Birkaç bilgi daha vereceğim. Sonra bitireceğim. Belki 2 dakika filan sorular alabiliriz. Bakarız şu duruma. Çünkü bir 5-6 dakika geç başladık. Kohezyonun grup psikoterapisinde çok önemli bir terapötik faktör olduğunu bir kez daha konuşalım. Ve sosyal travmalarda biz travmatik grupla çalışırken önce güvenli bir ortam yaratmak için uğraşırız. Kişiler o ortamda kendilerini güvende hissederlerse, işte o zaman iyileşmenin yatağı hazır demektir. Ve sosyal atomun bu anlamdaki işlevi grup içinde kendini göstermeye başlar. Ne demek istiyorum? Sosyal atom ve aile atomu bizim için güvenli yataktır. Orası bozulduysa o tekrardan grup psikoterapisindeki grubun içinde kurulmak durumundadır. Burada rol esnekliğinden bir parça bahsetmek istiyorum. Konumuz direkt bu değil ama kişiler arası ilişkilerde seçim yapmak bir roldür. Seçen rolü. Dolayısıyla bu rol yok olabilir, bu rol çok katı bir hale gelebilir, bu rol esnekliğini, zenginliğini yitirebilir. Buna çok dikkat ediyoruz. Moreno'nun kişiler arası ilişkilerde tanımladığı önemli bir mesele var. Bu konuya çok girmek istemiyorum ama belki bir cümle, zamanımız da doluyor, bir cümle etmek iyi olabilir. Kişilerin sağlıklı ya da sağlıksız olması, ilişkinin sağlıklı ya da sağlıksız olmasını belirlemez. Yani iki sağlıklı ilişki, kişi sağlıklı bir ilişki kurabilir. Bir kişinin sağlığı, ruhsalından bahsediyorum. Daha problemli, bir kişinin daha az problemli olabilir. Bu durumda bile sağlıklı ilişki kurabilirler. İki sağlıklı kişinin sağlıksız ilişkileri olabilir. Bir sağlıklı insan, bir sağlıksız insan birlikte olabilirler ve birisi diğerinin terapötik ajanı olabilir. İki tane hasta kişinin iyi bir ilişkisi olabileceği gibi iki hasta kişinin daha da hasta bir ilişkisi olabilir. Niye bunlardan söz ettim? Çünkü biz ilişkiyi ayrı bir organizma olarak tanımlıyoruz. Benden ve karşımdaki kişiden bağımsız birlikte yarattığımız bir varoluş, bir varlık ilişki. Böyle bakın. Öyle olunca ilişkiyi düzeltmek, iyileştirmek tabii anlamlı, önemli bir yere geliyor. Son sözü şöyle söyleyerek bitirmek iyi olabilir. Sosyometri bize bütün topluma çok geniş bir perspektiften, bütün ilişkilere çok geniş bir perspektiften bakmamızı sağlıyor. Ve sosyometri bilimi bilgileri, sosyometri biliminin içinde var olan bütün gerçeklikler ışığında bakarsak ilişkiler her şeydir diyebiliriz. Burada ekran paylaşımımı durduruyorum. Umarım uygun bir giriş yaptım ve öğleden sonraki gruplar içinde bir hazırlık olabilir. Isınıyoruz yavaş yavaş. Psikodrama böyledir. Önce ısınırız. Sonra çalışırız. Sonra ne oldu onu paylaşırız. Böyle üç aşamada gider. Ve panelde dört panelist 20'şer dakikalık konuşmalar yapacak 15 dakika sonra. Muhtemelen 2 dakikalık bir gecikme olacak. O kadar kusur herkes de bulunur diye düşünüyorum. Kabul edersiniz sanıyorum ülke şartlarında. Eğer çok hakkında hocam sormazsam bu beni travmatize edecek diyeceğiniz bir soru varsa biraz hedefi yükselttim. Az soru çıksın diye ama bir soru alabiliriz. Belki bir soru önemlidir. Bir sebebi vardır. Tek bir soru. Sonra da toplantıyı kapatacağım. Herkes 15 dakika dinlensin. Sonra buluşalım. Direkt mikrofonunuzu açıp sorabilirsiniz veya en iyi
Hocam,
soru.
İstanbul'daki konferans tarihi, zamanı, yeri konusu değişecek mi?
Evet, bu soru değil. Soru konuyla ilgili soru alacağız. Yani
Travmayla ilgili ya, neden ilgili değil? Çünkü travmatik bir durum. İstanbul'a gelmemiz de travmatik bir durum bizim için. O yüzden.
evet, Aylin, soruyla yani konuyla direkt ilgili değil. Haklısın, ilgili. Daha çok bunları grupta konuşacağız. Bunları başka zaman konuşacağız. Benim sunumumla ilgili soru varsa onu alabilirim.
Ben sorabilir miyim?
Beyza, sor bakalım seninki soru olacak mı? Sunumla
Daha önce
ilgili soru.
sosyometride çalıştım da biliyorsunuz tezimde. Bu sosyal atomları yeniden inşa etmek, travma sahibi grupla yani travma geçirmiş grupla orada eksikleri fark etmek daha yıkıcı olur mu diye düşündüm sadece. Yani inşa etme çabası içindeyken sosyal atomda eksikleri fark etmek. Hani şu dönem için, özellikle bu dönem
Teşekkürler
için.
Feyza. Sorunu anladığımı düşünüyorum. Anlamazsan tabii düzelt beni. Gerçekler bizi özgürleştirir. Gerçek bizi güçlendirir. Gerçekten kaçarak, gerçekleri görmek istemeyerek, polyanacılık oynayarak olsa olsa yeni bir depremde tamamen yok olmayı garanti altına alırız. Yani bir başka deyişle bizim uzmanlar olarak travmatize edeceğini düşündüğümüz bir eylemde bulunmamıza imkan yoktur. Neden? Bunu ancak uzmanı olmayanlar yapar. Yani senin sorunun var. Bunu eş dost yapar. Psikodramatik çalışmalarda biz tıpkı bir doktor hassasiyetiyle yaklaşırız. Yani sorun nerede onu göreceğiz ve hatta onu kişiye söyleyeceğiz. Müdahale biçimlerini söyleyeceğiz. Onları yapacağız ve iyileşmeyi sağlayacağız. Feyza'nın sorusu iyi bir soru çünkü bu korkunun sorusu, tedbirin sorusu, titizliğin sorusu. Önemsiz mi? Hayır, çok önemli. Ama gerçeği saklamak, gerçeği görmemekle ilgili olamaz titizlik, önem vermek, araştırmak, kontrollü olmak. Tam tersi, doğru yeri buluyor muyum diye titiz olacağız. Doğru sorunun adını koyuyor muyum diye titiz olacağız. Veya bundan endişe edeceğiz. Gerçeği gösteriyorum diye endişe ederseniz tedavici olamazsınız. Peki, herkesi gözlerinden öpüyorum. 15
Fotoğraf
dakika sonra
çekelim mi
buluşuruz.
Denizciğim?
Bravo, evet, fotoğraf için hatırlatma geldi. Eğer ekranlarınızı açıp gülümserseniz arkadaşlar, Öyle çıkarsınız ya da farklı olabilir. Ben hemen çekmeye başladım fotoğrafları. Çünkü en büyük grup olarak sabah buradayız. Hepinizi de açıkçası tekrar kutlamak ve gözlerinizden öpmek istiyorum. Çünkü bunu şu anda yaptığımız şeyi bir sosyal sorumluluk projesi gibi görüyorum. Yaptığımız bağışlarla vesaire. O anlamıyla da herkesi tekrar teşekkürle kucaklıyorum. Evet, fotoğrafları da çektim. Hepinizi gözlerinden öpüyorum. Panelde birazdan görüşmek üzere. Bay bay.